Sanayi devrimi neleri değiştirdi? İnsanlık tarihindeki en köklü dönüm noktalarından biri olan sanayi devrimi, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de başlayıp kısa sürede Avrupa'ya ve ardından tüm dünyaya yayılmıştır. Bu süreçte birçok ilerleme yaşanmış, kömür ve demir kullanımı ön plana çıkmış, el emeğine dayalı üretim biçimleri yerini makineleşmeye ve kitlesel üretime bırakmıştır.
Bokir, 1990, sayfa 5-9.
Buhar gücü, tekstil ve demir-çelik gibi sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar birçok yönüyle olumlu gelişmeler olsa da, toplumsal yapıda olumsuz etkileri de hissedilmiştir. Üretim süreçlerinin hızlanması, toplumsal yapıyı çok yönlü değiştirmiştir.
Stearns, 2013, sayfa 22 ile 25.
Şu noktayı önemli belirtmek gerekir ki, dindar, gerçekten Allah'ı çok seven, Allah için yaşamayı amaç edinmiş insanların bulunduğu toplumlarda, teknoloji ya da sanayideki değişiklikler, olumsuzluklara değil, tam tersine her zaman, herkesin faydasına, herkesin iyiliğine kullanılır. Hayatı çok yönüyle kolaylaştıran teknoloji, Allah'ı anmak için, Allah'a şükretmek için bir vesiledir. Bu makale ile, tarihte yaşanmış olan hataların tespitiyle birlikte, günümüze bir yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Kırsal alanlardan kentlere doğru yaşanan büyük göçler, bu değişikliğin en önemli göstergelerindendir. Göçün bir sonucu olarak, geleneksel aile yapısı çözülmüş, bireysellik ve rekabet ön plana çıkmıştır.
Ashton, 1997, sayfa 41 ile 44.
Toplumda dayanışma ve yardımlaşma gibi değerler zayıflamış, bunun yerine bireysel çıkarlar ve maddi başarı ön plana geçmiştir. Tabii ki bu değişim toplumun manevi değerlerinde de zayıflamaya yol açmıştır.
Kolani, 2001, sayfa 136 ile 138.
Sanayileşme öncesi toplumlarda el sanatları ve zanaatkarlık, kültürel ve toplumsal hayatın temel unsurlarındandı. Ancak sanayinin gelişimiyle birlikte seri üretim yaygınlaşmış, el emeği ve ustalığa dayalı sanatlar değer kaybetmiştir.
Sennett, 2008, sayfa 55 ile 57.
Sanatın ruhu ve özgünlüğü, mekanikleşmiş üretim süreçleri nedeniyle zayıflamış, sanatsal yaratıcılık yerini standartlaşmaya bırakmıştır.
Tarım toplumları ve sanayileşmiş toplumlardaki önemli fark.
Genel olarak tarıma dayalı bir yaşamın hakim olduğu dönemin Avrupa toplumlarında, insanlar doğrudan Allah'ın nimetlerine muhtaç olduklarını hissederek yaşarlardı. Ekinlerin büyümesi, yağmurun yağması, toprağın bereketi gibi unsurlar, Allah'ın kudretinin ve rahmetinin tecellisi olarak görülürdü. Eliade, 1959, sayfa 75 ile 77. Bu nedenle tarım toplumlarında inanç ve tevekkül çok güçlüydü. Çiftçiler tohumun toprağa atılmasından ürünün hasadına kadar geçen süreci Allah'ın bir lütfu ve kudretinin bir sonucu olarak bilir ve şükrederlerdi. Her şeyin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğine inanılır, ürünün bereketi için dua edilirdi. Bennett, 1939, sayfa 33 ile 35. Allah'ın yarattığı nimetleri fark etmek, üzerlerinde düşünmek ve şükretmek, her an kalbin Allah'la olmasını ve insanın dengeli bir ruh halinde yaşamasını sağlar. Kur'an'da da Allah'ın nimetleri ve doğadaki yaratılış mucizeleri sıkça hatırlatılır. O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Bakara Suresi 22. Allah yarattıkları üzerinde düşünülmesi gerektiğini emreder ki bu, insanın tüm nimetleri verenin Allah olduğunu hatırlaması ve bunun tevazusunu, minnettarlığını yaşaması demektir. Size bir korku ve umut unsuru olarak şimşeği göstermesiyle, gökten su indirmek suretiyle, ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum Suresi 24. İşte bu ruh halinin sanayileşme ile birlikte kaybolması, kişisel başarıların ve çıkarların ön plana çıkması, toplumun manevi ve ahlaki değerlerinde çözülmelerin başlaması. Durkheim 1893, da sayfa 102 ile 105. Bencil bireylerin sayısının artmasıyla sonuçlanmıştır. Kur'an'da ahlakın kötüleşmesinin birçok sebebi bize bildirilmiştir. Örneğin,
İnsanın kendini yeterli görmesinin yanlışlığı şöyle anlatılır. İnsan kendini yeterli gördüğünde azar. Alak Suresi 6 ile 7. Bireyselleşmenin yaygınlaşması birçok insanın kendini Allah'tan bağımsız ve yeterli görmesine sebep olmuştur. Modern şehir yaşamı insanı doğadan, Allah'ın yaratışındaki mucizelere duyulan hayranlıktan ve şükürden uzaklaştırmış, dünyevileşme ve sekülerleşme hız kazanmıştır. Weber, 1905'te sayfa 111 ile 113. Bu da inançta zayıflamaya, manevi boşluklara yol açmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte artan gerilim ve çatışma anlayışı. Sanayi devrimi, yalnızca üretim biçimlerini ve toplumsal yapıyı değiştirmekte kalmamış, aynı zamanda insanlık tarihine toplumsal gerilim ve çatışma anlayışı da getirmiştir. İşçi ve sermaye sahipleri arasındaki çıkar çatışması, toplumsal sınıflar arasında sürekli bir mücadele ve gerilim doğurmuştur. Bu durum, özellikle 19. yüzyılda Marksist düşüncenin gelişmesiyle birlikte tarihin motorunun sınıf çatışması olduğu tezine dayanak yapılmıştır. Toplumun ilerlemesi ve değişimi, iki karşıt sınıfın, burjuvazi ve proletarya, çatışması üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bu da kargaşanın, çatışmanın, savaşların artmasına neden olmuştur. Bu çatışmacı toplumsal bakış açısı, aynı dönemde popülerleşen evrim teorisiyle de benzerlikler taşır. Darwin'in evrim teorisinde, doğadaki canlı türlerinin hayatta kalma mücadelesi ve en güçlü olanın ayakta kalması, survival of the fittest ilkesi, türler arasında sürekli bir çatışma ve rekabet olduğu şeklindeki yanlış düşünceyi temel alır. Evrim teorisi, doğadaki ilerlemenin ve çeşitliliğin, türler arasındaki acımasız mücadele ve çatışma sayesinde gerçekleştiğini öne sürer ki, bu, doğadaki gerçeklerle uyuşmayan, yanlış bir çıkarımdır. Bununla da kalmaz ve toplumsal alanda sınıflar arası mücadeleye, biyolojik alanda ise türler arası mücadeleye dayalı bir ilerleme anlayışını savunur. Nitekim, evrim teorisinin toplumsal alana uyarlanmasıyla ortaya çıkan sosyal Darwinizm, toplumdaki güçlü kişilerin zayıfları ezmesi gerektiği ve rekabetin kaçınılmazlığı şeklindeki korkunç fikri meşrulaştırmıştır. Bu yanlış anlayış, sanayi devriminin getirdiği toplumsal eşitsizlikleri ve sınıf çatışmalarını doğal ve kaçınılmaz gibi göstermek için kullanılmıştır. Tabii ki bu, hem toplumsal hem de biyolojik düzeyde Allah'ın yaratmasındaki hikmeti ve rahmeti göz ardı eden materyalist bakış açısının ürünüdür. Kur'an'da ise insan toplulukları arasındaki ilişkilerde adalet, merhamet ve yardımlaşma esas alınır. Allah, insanları farklı kabileler ve topluluklar halinde yaratmış. Ancak üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu bildirmiştir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız, ülk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Hucurat Suresi 13. Bu ayet, insan toplulukları arasındaki ilişkinin çatışma ve rekabete değil, tanışma, yardımlaşma ve adalete dayanması gerektiğini ortaya koyar. Sanayi devrimi ve evrim teorisinin ortak yanılgıları. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan sınıf çatışması anlayışıyla evrim teorisinin türler arası mücadele iddiası, materyalist dünya görüşünün topluma ve doğaya karşı yanlış bakışını birebir yansıtır. Allah'ın yarattığı düzende her şey bir denge, düzen ve hikmet üzere var edilmiştir. İnsanların ve canlıların varlığı, çatışma ve rekabetin değil, Allah'ın rahmetinin ve ilminin bir tecellisidir. Sanayi devrimiyle birlikte gelişen makinelerin ve üretim sistemlerinin karmaşıklığı, bazı insanlarda doğadaki düzenin de benzer şekilde mekanik ve tesadüfi süreçlerle açıklanabileceği yanılgısını doğurmuştur. Maher, 1982, sayfa 145 ile 147. Bu yaklaşım, son derece kompleks yapılara sahip olan yaratılışı, tesadüf gibi anlamsız mantıklara ve mekanik süreçlere indirgemeye çalışan materyalist bir bakış açısının gelişmesine yol açmıştır. Materyalist ve determinist, nedensel düşünce, doğadaki olağanüstü düzeni ve kompleksliği Allah'ın yaratmasıyla değil, sadece fiziksel ve kimyasal yasalarla açıklamaya çalışmıştır. Dawkins, 1986, sayfa 17 ile 19. Oysa Kur'an'da doğadaki her sistemin Allah'ın kudretiyle var olduğu, hiçbir şeyin tesadüfen veya kendi kendine oluşamayacağı açıkça belirtilir. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Rum Suresi 26. Yine aynı şekilde sanayi devrimiyle gelişen mühendislik bilimi de sistemlerin işleyişini matematiksel ve determinist kurallarla açıklamaya yönelmiştir. Rosen, 1991, sayfa 81 ile 83. Bu da doğadaki mükemmel düzenin de sadece fizik yasalarıyla açıklanabileceği yanılgısını doğurmuştur. Oysa doğadaki sistemlerin ardında Allah'ın sonsuz ilmi ve iradesi vardır. Kur'an'da, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Furkan Suresi 2. Benzeri ayetlerle her şeyi yaratanın Allah olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Allah'ın nimetleri ve doğadaki yaratılış mucizeleri sıkça hatırlatılır. O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Bakara Suresi 22.